Geride hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Sinan Özer ve Koray Şahin'le birlikteyiz. 2020 sezonu öncesini konuşacağız. Sezona genel bakışımızı yapacağız. Pazar günü de artık Avustralya sonrası sizlerle sezonluk olarak birlikte olmaya başlıyoruz. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.
Evet. Evet. 8 Mart'ta yapıyoruz bu çekimi. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Şimdi aslında en yeni haber Bahreyn. Yarış organizatörleri yarışın kapalı kapılar ardında yalnızca televizyonda seyircisiz bir şekilde yarışılacağını söyledi. Koronavirüs sebebiyle. Bir taraftan korona sebebiyle Çin iptal oldu. Avustralya'nın durumu hala belli değil. Çünkü İtalya'nın değil ülke içinde bölge değiştirme yasağı da var şu an. İşte Ferrari ve Toro Rosso iki İtalyan takımı, bunun dışında Haas ve Alfa Romeo Ferrari'den parça ve mühendis yardımı alıyor. Onların da durumu belli değil. İlk üç yarış biraz sıkıntıda gibi gözüküyor. Şimdi Koray, sen şeyi düşünüyor musun? 8 takımlı veya 6 takımlı bir Avustralya GP'si görme ihtimalimizi.
Abi ben çok zannetmiyorum. Çünkü hani daha önce de bazı takımların yarışlara katılamama durumu olmuştu. Mesela 2000'lerin ortasında bu mesela lastik konusu vardı ama bunlar daha çok takımların tercihiydi yarışa katılmama. Ama burada bir takımların tercih durumu olmadığı için ve bir risk olduğu için bence bu iki takımın katılmaması durumunda bence yarış iptal olacaktır. Bence de ve olmalı da. Çünkü bir risk var. Sonuçta takımların kendi tercihi değil. Hani onun için bence iptal edilmeli. Yani bunun üstüne de çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok benim. Hani, bu kadar söyleyeceğim.
Sinan, sen hangi fikirlerle bizi yoracaksın? Biraz da seni dinleyelim.
Böyle söylersen hiçbir şey söylemem. Şey çok evet. Enteresan. Bir de bunun Avustralya tarafı var. Avustralya'da da şu anda hali hazırda koronavirüs mevcut ve birkaç tane günlük olarak yeni vaka gelmedi, devam ediyor. Ben en son hatırladığım dün bakmıştım galiba. 70 küsür tane vaka tespit edilmiş şimdiye kadar ve dün de bir 4 tane daha yeni vaka tespit edilmiş. Yani hani İtalya tarafından bakıyorsun işin içine ama hani Avustralya'nın kendisinin de bir şu anda bir koronavirüs, yani mevcut halinde var şu anda ülke içerisinde. Her an orada da yaygınlığı seviyesi artabilir. Çünkü çok enteresan şekilde, yani enteresan mı bilmiyorum tabii. Tıp içerisinde olmadığı için ama yani bulaştığı ülkede birkaç insana bulaşıp onlar ya o insanlardan diğerlerine bulaşmayıp yok olup gidebiliyor virüs. Ölümle veya iyileşmeyle sonuçta. Veya İtalya ve İran örneğinde olduğu gibi birkaç insandan yüzlere, binlere çok hızlı şekilde de ulaşabiliyor. Ya o yüzden hani şimdi mesela Bahreyn'de yine nispeten diğer ülkelere göre bir tık etkili olduğu ve hızlı bulaştığı ülkeler arasında. Şimdi sezon başladı diyelim. İkinci, üçüncü yarış oldu. Örnek veriyorum, mesela İspanya'da da hani İtalya kadar olmasa da bir tık ciddi bir durum var. Ama biz İspanya yarışına gelene kadar veya yaklaşana kadar orada da durum çok ciddi artabilir ve orasının da bir anda mesela iptal olması söz konusu olabilir. Hani sezon ilerledikçe daha çok fazla yarışın iptal olmasını ben bekliyorum şahsen. Çünkü mesela İspanya'da da şu anda en çok vaka tespit edilen ya 6. ya 7. ülke. Orada da biraz böyle işler eğer hızlanırsa her şey olabilir yani. Çok daha fazla yarış iptal edilebilir.
Pekala. Şimdi Çin kesin iptal değil mi? Herhangi bir şekilde erteleme yok takımlar.
No.
Takvimin farklı yerlerine sokma konusunda okey değildi.
Hatta Mugello mu onların yerine girmek için başvuru yapmıştı ya? Yani Mugello'ydu galiba.
Yok. Şey neydi ya? San Marino.
San Marino mu?
San Marino GP'si neydi? İtalya'daki diğer pist neydi ya?
Imola.
Ha, Imola.
Imola değil ya. Mugello başvuru yapmıştı. Mugello. Imola değil işte. Mugello başvuru yapmıştı.
Ben Imola'da başvuru istedi diye biliyorum.
Yok, Mugello. Bak şu anda yazdım tekrar, Mugello'ymuş. Bu Aynen ama doğru söylüyorsun, haberin içinde yazıyor. Önce Imola sonra Mugello başvuru yapmış ama bu saatten sonra kabul edileceğini zannetmiyorum.
Ya şey zaten sezonun Çin olması gereken kısmına İtalya yarışı eklemek mantıklı bir şey değil zaten.
Lojistik ya takımlar bir sürü travel planlarını yaptı, bilmem nelerini yaptı bu saatten sonra.
Tabii canım. Şimdi bir diğer aslında konuşulması gereken haber, Ferrari'nin güç ünitesiyle başlayan FIA'nın saçma bir açıklamayla devam ettirdiği ve diğer 7 takımın isyan ettiği durum. Şimdi Sinan, sen bize tüm olayı detaylı bir şekilde anlat. Bekliyoruz. Yani FIA niye kararın tamamını açıklamadığı, hani bir şey net olarak emin değiller mi, yoksa hani var bir şey kendi aramızda hallettik mi?
Abi şimdi şöyle, ben bayağı araştırdım bunu. Yazı da bir de FIA'nın yaptığı iki açıklama var bu arada. Bir önce anlaştık açıklaması, sonra takımların itirazından sonra tekrar bir açıklama yaptı. İki açıklama var ya, ikisi de hani bizim Türkçe tabirde çok ağır Zeki Müren Türkçesinin İngilizce versiyonu. Yani Shakespearean bir İngilizce ile yazılmış. Çok ağır bir İngilizce, çok plaza İngilizcesi, yani öyle söyleyeyim. Çok ağır kelimeler var. Mümkün kendisi, olduğu kadar hani...
Sen de çok hakimsin. Sen de plaza İngilizcesine çok hakim bir insansın.
Maalesef. Açıklamanın birçok anlamına, insanların ne anladığına, benim ne anladığıma, doğru anladığım şeyleri, yanlış anladığım şeyleri araştırdım iyice ve konsensus bir bakış açısı var aslında orada. Yani bir ufak bir azınlık dışında çoğu insan aynı şeyi anlamış aslında. Şimdi önce bir timeline'a uygun gidelim. Geçen sezonu takip eden herkesin bildiği gibi Ferrari'nin 2019 motoru özellikle 200 kilometre ile 250 kilometre arasında çok ciddi bir şekilde rakiplerine göre performans artışı sağlayan bir motor. Yani hızlanma bölümünün 0-100 arasında veya 0-200 arasında veya 250'den sonra 300-320'lere çıkılan bölümünde her ne kadar rakipleriyle hemen hemen aynı performansı sergilese de bu 200 ile 250 kilometreler arasında enteresan bir şekilde, daha önce hiç örneğini görmediğim bir şekilde performans artışı sağlıyor Ferrari ve bu kısmı rakiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde kat edebiliyordu. Ya bunun sebepleri arasında tabii birçok teori ortaya atıldı. Ancak takımların üzerinde en çok ortaklaşa birleştiği fikir yakıt konusuydu. Yani Ferrari'nin kullandığı yakıtta bir özel bir formül vesaire, bir alaşım, bir şey kullandığı konusundaydı ve bu itirazları da dikkate alıp FIA Ferrari'nin motoruna, şimdi hangi yarışlarda olduğunu hatırlamıyorum, siz hatırlıyorsanız söyleyin.
Abi 20 yarışın 15'inde falan sensör vardı ya.
O kadar yoktu da birkaç yarışta olduğunu hatırlıyorum ben. Çünkü daha öncesinde haber vermişti buna FIA. Ferrari de söylemişti zaten bizim şu anda yakıt pompamızda sensör var diye.
Ya FIA, Monaco'da vardı, onu hatırlıyorum.
Ben de onu hatırlıyorum. Ben İspanya'da da İspanya diyorum. Fransa'da da vardı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse, çok önemli
yani
değil.
Şey, çünkü bir tane çok kötü yarışta işte sensör var, o yüzden motoru kıstılar hikayesi vardı çünkü.
Fransa olabilir abi. Fransa'da kötü performans sergiledi.
Amerika'ydı çünkü galiba o ya. Hatta Verstappen'le çıkıp işte hile yapmaya bıraktınız demişti ya.
O olay Amerika'ya kadar o sensör olayı gitmişti diye hatırlıyorum ben ama. Neyse, olabilir ya yani.
Benim en sonunda Ferrari'nin bu işte yavaşladı, işte artık bunu kullanmıyorlar muhabbetin çıktığında benim hatırladığımda Amerika'ydı.
Doğrudur abi. O şey doğru. Yani o Verstappen'in açıklaması doğru, Amerika'daydı ama sensör Amerika'da var mıydı hatırlamıyorum. Neyse, çok önemli değil. Ancak FIA bir türlü hiçbir şey tespit edemedi. Bu arada birden fazla farklı sensör taktılar motora. Ferrari artık yeter, ne zaman ikna olacaksınız bizim yakıt konusunda bir şey yapmadığımıza diye isyan etmeye başlamıştı FIA'ya. Çok farklı sensörler kullanıp motorun ve özellikle yakıt pompasının başına, sonuna, farklı yerlerine sürekli sensör taktı FIA sezon boyunca. Ancak hiçbir şey tespit edemedi. Ama sonuçta hani şey var. Mantıklı bir sebep. Ya bunlar yani şimdi komik bir anlatım olacak ama hiçbir şey olmasa bile illa bir şey oldu dedi yani FIA. Çünkü bu kadar enteresan bir performans artışı illa bir gri alandan veya gri alan olmasa bile komple yasaklı bir alandan gelmesi gerekiyor. Çünkü motor dediğimiz gibi tamamen rakiplerine göre yani beygir gücü olarak veya işte atıyorum MGU şeyden, MGU H'den gelen ekstra beygir gücü olarak bir fazlası yok rakiplerine göre. Yani çünkü öyle olsa hızlanmada daha top speed'de de her konuda rakiplerinin önünde olur. Ama enteresan şekilde sadece 200 ile 250 kilometre arasında bir hızlanma var. Sanki pilot bir ayağıyla veya eliyle direksiyon üzerinden bir şeye basıyor. Curse gibi. Bir anda araç hızlanıyor. Böyle enteresan bir durum var. Neyse sezon o şekilde bitti. Zaten Ferrari şampiyon falan da olamadı. O yüzden çok üzerinde durulmadı. Sonra işte yanlış hatırlamıyorsam 10-15 gün falan oldu herhalde ilk FIA'nın açıklamasının geldiği. FIA bir anda resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Dedi ki Ferrari ile yapılan gizlilik anlaşmasına bağlı olarak 2020 sezonundan itibaren yani tam bunu açık olarak söylemedi ama şunu ima etti. Ferrari 2019 senesi motorunda kullandığı o çözüm her neyse 2020 senesinde bunu kullanmayacağına bize söz verdi. Biz de bunun ne olduğunu açıklamıyoruz gibi bir şey söyledi. Şimdi tabii bu
üstüne bir de yeni sensörler için Ferrari ile çalışacağız falan dediler evet. Galiba.
Yok hayır o açıklamada öyle bir şey yoktu. O açıklamada öyle bir şey. Ya da ben hiç hatırlamıyorum. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum.
Ben öyle bir şey hatırlıyorum çünkü de yanlış hatırlıyor olabilirim.
Sen istiyorsan ben bir şey yaparken kontrol edebilirsin. Tabii şimdi bu felaket. Yani çünkü nasıl örnek verelim? Örnek veriyorum Türkiye'de bir futbol takımında bir şike davası açılıyor. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu çıkıyor diyor ki biz o takımla anlaştık. Onlar bir daha şike yapmayacaklarmış. Biz de ceza vermiyoruz falan gibi
yapılmışı
bir şey.
Yapılmışı var kardeşim bunun.
Yani
yapılmışı var yani bunun.
Burada Fenerlilerimiz var. Ya ama burada şey FIA olayında FETÖ yok abi. Öyle bir öyle bir değişken yok hani. Neyse şey çok girmeyelim o konuya da. Tabii bundan 3-4 gün sonra Ferrari dışındaki ve şey Sauber ve kim yoktu? Alfa Romeo. Haas ve Alfa Romeo. Tabii Ferrari motoru kullanan
Ferrari motorlu takımlar.
Evet Ferrari motorlu takımlar dışındaki diğer geri kalan griddeki 7 takım ortak bir bildiri yayınladılar. Twitter hesaplarından ve resmi sitelerinden aynı anda bir bildiri yayınladılar. İşte hani bu olayın açıklığa çıkarılmasını istiyoruz. Bu Formula 1 için bir lekedir, bir PR felaketidir vesaire gibi bir açıklama yayınladılar. FIA'da çok enteresan, ilkinden çok daha enteresan bir ikinci bir açıklama yaptı sitesinden. Bundan yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 1 veya 2 gün sonra. Açıklamada çok enteresan detaylar var. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Açıklamanın en önemli kısmı. Açıklamanın bir yerinde Ferrari'nin 2019 motorunda yaptığı çözüm her neyse bunun materyalistik olarak açıklanmasının imkansız olduğunu söylüyor FIA. Yani bu çok garip bir açıklama. Yani diyor ki biz 2019 sezonunda Ferrari'nin ne yaptığını asla bilemeyiz diyor. Asla emin olamayız diyor. Ya bu ne demek? Ben bundan şunu anladım. Niye emin olamazsınız? Sonuçta Ferrari 2019 senesinde kullandığı motorları çöpe atmadı. İlla bunlar bir yerde duruyor. Bir tanesi duruyordur, iki tanesi duruyordur ama bir yerde duruyor. Her ne kadar 2020 motorlarında bunu kullanmamışlar olsalar bile 2019 motorlarında FIA'nın erişimi vardır. Çünkü bu kurallarda açık. Yani sen bir aracı yapıp yok edemezsin. Şimdi bunun açıklanamamasının sebebi ben birkaç tane daha yazı okudum. Onlar da aynı görüşte. Büyük ihtimal FIA'nın Ferrari ile yaptığı anlaşmanın içeriği şuydu. Abi biz motorda evet bir şey yapıyoruz. Bir, yani sizin belki illegal olarak addedebileceğiniz bir şey yapıyoruz. Ama biz bunu söylemeyiz. Siz bunu kendiniz bulursunuz. Ama bulmanız için bizim motorumuzu tamamen incelemeniz ve kamuya açmanız gerekiyor. Bütün delegelerinizin görmesi gerekiyor. Ve bu da diğer Formula 1 takımlarının da görmesi anlamına geliyor bu motorun içeriklerini. Ve bu Ferrari için bir felaket. Neden? Çünkü özellikle motor, hani diğer kaput parçaları, şasi parçaları neyse takımlara bir parça daha gözükebiliyor ama motorun içeriğinin diğer takımların eline geçmesi demek Ferrari için bir felaket. Ve böyle bir durumda...
Ya bir de şey var. Hani Ferrari burada suçsuzluğunu ispat etmek zorunda değil. FIA Ferrari'nin evet. Suçsuzluğunu ispat etmek zorunda.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu ispatı sağlamak için de FIA'nın Ferrari motorunu açıp çok ciddi anlamda incelemesi ve takımların da bunu görmesi gerekiyor. Kurallar bu şekilde çünkü. Bu da Ferrari için felaket ve çok yüksek ihtimal Ferrari FIA'ya dedi ki abi eğer motoru açarsanız bunlar rakip takımların eline geçeceği için biz spor mahkemesine başvururuz ve dünya ceza yersiniz. Çünkü biz bu mahkemeyi kesin ve kesin kazanırız ki kazanırlar çünkü kurallar çok açık. Ferrari'nin confidential bilgisine zarar vermiş olursun sen. Sportif açıdan bir de yani bu Ferrari'nin hem sportif başarısızlığına hem de para kaybetmesine sebep olur. Bu mahkeme de ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın FIA'nın çok ciddi ve Formula 1'in itibar kaybetmesine sebep olur. FIA da tabii ki bunu doğal olarak, özellikle Formula 1 yönetimi de tabii ki bunu istemeyecektir. Ve buradaki anlaşmanın içeriği %99, Ferrari dedi ki biz bunu 2020'de kullanmayacağız. Siz de bu 2019'da bizim yaptığımız olayı incelemeyin, çok fazla ne olduğunu şey yapmayın. Bak şey önemli değil, onun detayını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ferrari ne yaptığını söyledi mi, söylemedi mi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ha, şunu nasıl bilebiliriz? Mesela az sonra onu da konuşacağız. Bu Mercedes'in TOW'yu değiştirdiği, neydi o sistemin adı?
Dual Axing Steering miydi?
Ha, DAS, evet. DAS sisteminin mesela şimdi hiç kimse fark edememiş bunu ama aslında FIA'nın 2021 kurallarında DAS'ı engellediğini gördük. Gördünüz değil mi onu?
Oğlum şey ki, DAS ortaya çıktığı anda 2021 için engellendi.
Evet, hayır, aylar öncesinden engellemiş aslında FIA. Hayır, öyle değil işte. Mercedes DAS sistemini 2020'de kullanmayı planladığını FIA'ya aylar öncesinde söylemiş. FIA da demiş ki tamam 2020'de kullanabilirsin ama 2021 kurallarında bunu engellemiş FIA. Ama bunu kimse fark etmemiş. DAS sistemi ortaya çıkınca fark etmişler bunu. İnsanların bir kural kitapçığına bakası gelmiş. Bir bakmışlar ki 2021 ile 2020 arasında o steering kısmında kural kitapçığının değişiklik var. Tamamen DAS'ı engellemek için. Büyük ihtimal eğer FIA, daha doğrusu Ferrari, FIA'ya 2019 yılında yaptığı o çözümü söylerse FIA bunu 2021 kurallarını engellemek için kural kitapçığına eklemeyi planlıyordur. Eğer ki eklenmezse benim anladığım kadarıyla Ferrari bu bilgiyi paylaşmamış demektir. Ki şu saatten sonra çok da bir önemi var mı? Çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü zaten şimdi mesela sezon başladı diyelim. Ferrari yine bir aynı şekilde bir performans artışı gözlenirse Ferrari'de FIA zaten bunları tepesine söyleyecek. Hani bizim anlaşma ne oldu diyecek. Büyük ihtimal bu artık tarihi tozlu sayfalarında karıştı. Ferrari zaten şampiyonluk falan da kazanmadı. Belki Red Bull'un gerisine düşerdi bu çözüm olmasa ama düşmedi. İkinci oldu. Hani ama çok da aman aman bir fark olduğu falan yok. Zaten şöyle de bir şey var. Yani Formula 1'de bir takım bir kuralı ezip geçiyorsa Tamer senin de dediğin gibi bunu tespit etmesi gereken kişiler ya rakip takımlar bunu tespit edip FIA'ya şikayet edecek ya da FIA bunu kendisi tespit edecek.
Abi
tespit
zaten sezon içinde de herkesin hani protesto ederiz işte şikayet mevzusuna FIA hani protesto etmek için bana kanıtla gelmen gerekiyor.
Aynen öyle.
Kim yaptı demen gerekiyordu. Kimse hani o meşhur ya hiçbir şey olmadıysa da bir şey oldu tipi konuşarak gittiği için mevzu bu kadar uzadı.
Aynen öyle. Abi şimdi bak hukukta şey var. Reasonable doubt diye bir şey var. Yani bir de makul şüphe. Şimdi makul şüphe kısmına FIA'nın gelip gelmediği meselesi burada önemli. Şimdi FIA Ferrari'nin illegal bir şey yaptığı konusunda makul bir şüphe sahip olarak görüyor mu kendini? FIA bunu büyük ihtimalle kendinde görüyor. Yani Ferrari'nin yaptığı şeyin illegal olduğu konusunda yeteri derecede makul bir şüphe olduğuna inanıyor FIA. Ha, Ferrari buna inanıyor mu, inanmıyor mu? Bu asıl zaten tartışmanın ve olayın çözümlenmesindeki en kritik nokta buydu. Ferrari anladığımız kadarıyla 2020'de bunun bir şekilde ya takımlar tarafından ya da FIA tarafından tespit edileceğini öngördü ve abi nasıl olsa biz 2020'de bunu bir yerde tespit edecekler. Biz bu olayı hiç uzatmayalım. 2020'de bunu kullanmayalım diye FIA gitti ve bir çözüm aramaya başladı. Şimdi burada bu da bir tartışma noktası. Yani Ferrari FIA'yı ve takımları kendi haline bırakıp abi tespit ediyorsanız edin biz bunu kullanmaya devam edeceğiz diyebilirdi. Demediyse bu çözümü FIA'nın sunduğu çözümü kabul ediyorsa benim tahminim bunun tahmin edilme noktasına çok yaklaştığına inanıyordu Ferrari. Benim tahminim bu. Yani artık birileri ya keşfetti ya keşfedecek. Boşu boşuna şimdi bütün senemizi heba etmeyelim. Bu işten vazgeçelim noktasına geldi diye inanıyorum ben Ferrari. Bu
ya da çok daha ayrı bir çözüm buldu.
Yani olabilir çünkü şöyle bir şey var. Dışarıdan baktığı zaman Ferrari'nin FIA ile anlaşmak için hiçbir sebebi yok abi. Yani gerçekten hiçbir sebebi yok. Çünkü şimdi DAS için Mercedes'in şu anda FIA ile anlaşmak için bir sebebi var mı? Yok. 2021 kurallarında DAS engelleme değil. Ne zaman engelli? 2021. FIA Mercedes'i çağırsa abi gel 2020 senesinde DAS'ı kullanma dese Mercedes bunu niye kabul etsin? Niye kabul etsin ki yani? Kurallarda açık istediğimi kullanırım der. Ferrari bunu kabul ettiyse mutlaka arkasında Ferrari'nin bunu kabul etmeyi değecek bir sebep vardır. Benim de aklıma sadece şey geliyor. Bunun tespit edilmeye çok yakın olduğu geliyor. Veya FIA'nın gerçekten bunu anlayıp, belki de şöyle de bir şey oldu. Şu da bir teori. FIA bunun ne olduğunu anladı ama bunu kanıtlamak için Ferrari'nin motorunu açmaya ihtiyaç duyuyordu. Ferrari dedi ki abi motorumuzun bütün detayları ortaya çıkacak. Yani gelin anlaşalım. Siz bunu kullanmayın. Biz de kamuoyuna bunu açıklamayalım. Bu da bir teori. Ama bir şekilde her ne olursa olsun sonuçta şu anda olan şey şu. 2020 senesinde ve sonrasında FIA, Ferrari geçen sene kullandığı çözüm kullanmayacak. FIA bunun ne olduğunu açıklamadı. Sebep olarak da açıklanmasının, tespit edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Bu bence çok mantıksız. Yani sonuçta fiziksel bir parça nasıl tespit edemiyorsun? Mutlaka tespit edilebilir. FIA bunu bu şekilde, bu şeyin arkasına sığınıyor bence. Bu arada bu açıklamanın çok benzeri 94 yılında hatırlarsınız Benetton'un bu illegal traction control kullandığına dair yılların teorisi var biliyorsunuz. O Schumacher'in şampiyon olduğu sene. Hatta bunu o zamanki takım arkadaşı Verstappen de doğrulamıştı. Evet biz o sene traction control kullanıyorduk, benzeri bir sistem kullanıyorduk diye. Ama FIA o zaman da benzer bir açıklama yapmış. Bunu tespit etmemiz imkansız. Şimdi ben burada da inanmıyorum. Orada da inanmamıştım. Ben tamamen bunu FIA'nın sporun şeyine, itibarına zarar gelmemesi için bunu kullandığını düşünüyorum. Yani ben böyle bir şey olabileceğine inanmıyorum kesinlikle. Çünkü sonuçta fiziksel araca güç vermek için üretilmiş bir parça var. Nasıl çalıştığı belli, çalışma mantığı belli, kurallar belli. Ferrari'nin yaptığı şey nasıl açıklanamıyor? Ben buna inanmıyorum kesinlikle. Sadece FIA'nın Ferrari ile tamamen PR amaçlı bir anlaşmaya gittiğini düşünüyorum. Takımların da burada yapabileceği bence hiçbir şey yok. Yani çünkü ne yapacaksın abi? Adamlar diyor ki 2020'de ben bunu kullanmayacağım. Öbürü de diyor ki tespit edilmesi imkansız. Ne yapabilirsin ki yani? Mahkemeye gidersin ama mahkemeyi de kazanamazsın ve Formula 1'in PR'ına çok ciddi zarar verirsin. Formula 1'in PR'ına ciddi zarar vermek takımların da işine gelmez. Çünkü Formula 1 para kaybederse takımlar da para kaybeder. Bu iş böyle kapandı abi. Daha bununla ilgili de hiçbir şey duymaz diye tahmin ediyorum. Belki Verstappen gibi böyle salak salak pilotlar tabiri caizse hani çıkıp belki birkaç şey derler ya işte bu rezalet falan filan ama kimse umurunda, o kimsenin umurunda olmaz. Patronlar, takım patronlarından vesaire bir şey geleceğini düşünmüyorum. Böyle bu olay böyle kapanır gider. Dediğim gibi hani geçen sene Ferrari şampiyon olsaydı çok daha ciddi bir protest gelebilirdi. Özellikle Mercedes tarafından ama nasıl olsa şampiyon da olmadıkları için tarihi açıdan çok da bir etkisi olmadı. Böyle kapandı gitti gibi geliyor bana artık yani.
Peki DAS için ne düşünüyorsun? Hani orada...
Senin de fikrini alalım bir ya motor konusunda dur.
Motor konusunda mı? Ha, Koray sesi çıkmayınca ben Koray'ı unuttum yine ya. Ben... Koray!
Efendim ben Sinan'ı dinliyordum ya. İyiydi böyle.
Abi Sinan inanılmaz konuştu ya. Bak Sinan Özer'i hayatım boyunca çok nadir anlarda överim. Mümkün böyle olduğunca övmek istemem elimi, hatta ama.
İki elimi yanaklarıma koydum Sinan'ı dinliyordum.
Ya evet, ben gözlerim yaşıyor. Dostlarım beni ne kadar seviyor.
Ya ben şöyle düşünüyorum ya şimdi geçen seneden beri başlamıştı bu Ferrari'nin motor konusu ve ya en büyük teorilerden biri de Ferrari'nin yakıt akış konusunda bir açık bulduğu ya da bu kuralı ihlal ettiği yönünde bir teori vardı. Ben bu teori üzerinden gideceğim. Çünkü bu en son FIA anlaşmasından sonra da daha sonra hatta bu Ferrari FIA anlaşmasından bir hafta sonra da aşağı yukarı şey geldi. Yakıt akışı ile ilgili yeni bir kural geldi. Bunun her an izlenebileceğini izlenmesini sağlayan yeni bir kural geldi ve araç ağırlıkları hatta bir kilo arttırıldı bu kuralla beraber. Onun için ben bu teori üzerinden gideceğim. Ya şimdi FIA Ferrari anlaşmayı yaptı ve Ferrari bu parçayı kullanmıyor. Bu belli çünkü testlerde de gördük. Ferrari özellikle kendi yine motor tedarik ettiği takımlara göre hız ölçüm noktalarında çok yavaş kaldı. Orada şöyle bir şey var. Ya şimdi Ferrari de bu motorda aslında bir bütün olarak düşünmek lazım. Şimdi geçen sene bunu kullandı ve muhtemelen Ferrari onu bu sene de kullanacaktı bu anlaşma yapılana kadar. Çünkü dediğim gibi bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Mesela şöyle diyeyim. Ya mesela bir Formula 1 aracı düşünün. Hani bunu bütün olarak düşünmek lazım ki hani bir parça koptu diyelim ön kanattan. O araç yine aynı performans verir mi? Vermez. Hani motor konusunda da aynı şekilde hani düşünmek lazım. Ferrari bence bu seneye de o parçayla hazırlandı. Ve o parçada FIA ile yapılan anlaşma sonrasında o parça kalkınca Ferrari hız ölçüm noktalarında çok yavaş kaldı ve genelde 300-310'larda görünürken Ferrari bir kere 330'lara geldi hız ölçüm noktasında. Vettel ve o turda da Vettel motor sorunu yaşadı. Hani bu böyle bir parçanın ne oldu bence bariz. Hani bu hala teoride ama benim düşüncem hani Ferrari bu konuda bir hile yapmış. Daha sonra asıl konu FIA ile Ferrari'nin tutumu. Abi şimdi Sinan da dediği gibi fiziksel bir durum söz konusu ve bunu tespit edememe gibi bir şey yok. Ve zaten sen bütün sezon boyunca da işte o yarışa başka bir sensör, şu yarışa başka bir sensör. Hani sen devamlı zaten Ferrari'yi incelemişsin. Bence FIA'nın burada yaptığı Ferrari'den korkmak abi. Çünkü işte ya biz burada devamlı konuşmuştuk işte Ferrari'nin Formula 1'den büyük bir takım olduğundan bahsediyorduk ve FIA da bunun altında ezildi abi bence. Şimdi diğer takımlar başvurdu. Yani şimdi şampiyon olamadığı için de çok fazla değer verilmedi aslında bu konuya. Şampiyon olsaydı çok çok daha üzerine gidilecekti ki özellikle Mercedes tarafından. Abi şimdi tamam şampiyon olamadı. Peki abi diğer takımlar ne olacak? FIA'nın yaptığı açıklamada abi diyorlar ki tespit edemiyoruz. İşte Ferrari'nin savunması kendilerine göre haklı. Bizim savunmamız kendilerine göre haklı. Abi FIA'nın burada yapması gereken doğru ve yanlışı ayırt etmek ve bunu belirlemek. Ama FIA'nın burada yaptığı ne doğru ne yanlış. Spekülasyon oluşturmak. Yani onun için bu konuda kesinlikle Ferrari'nin büyüklüğü altında ezildi FIA. Ve vermesi gereken kararı da veremedi. Hani benim inandığım şey dediğim gibi Ferrari'nin hile yaptığı konu yönünde ve madem durum böyleyse ki bana hep böyle geliyor. Abi FIA Ferrari'ye niye ceza veremedi? Şimdi Ferrari'nin durumunda başka bir takım olsa o takıma da aynı muamele yapılacak mıydı? Ben hiç zannetmiyorum. Ya bunu daha önceden gördük işte Renault'da gördük, McLaren'da gördük. Bunlarla ilgili böyle bir anlaşalım işte bir daha bunları yapmayın diye bir tutum olmamıştı. Ama hani bir Sinan dedi bu bir PR çalışması işte Formula 1'e zarar vermemek için yapılmış bir şey olabilir dedi ama ben buna inanmıyorum. Hani şöyle inanmıyorum bu amaçla yapılsa bile bu Formula 1'e çok çok daha zarar veren bir şey. Şimdi bu kural, bu kararlar verildi. Abi 2019 senesi şimdi nasıl hatırlanacak? Ferrari hile yaptı. Hile yaptı mı? Şampiyon olsaydı ve yine aynı şekilde bu kurallar devam etseydi ne olacaktı? Ve şimdiki haliyle bile ya 2019 şimdiden hem Ferrari hem Formula 1 için bence kara bir sezon oldu. Hani ben geçen senenin çoğu yarışını canlı izlemedim. Hani 3-4 hafta sonradan tekrarlarını izledim ve abi iyi ki böyle bir duruma düşmüşüm yani. Ya, çünkü ya ne Mercedes'in üst üste altın şampiyonluğu ne Hamilton'ın aldığı 6. şampiyonluk ne Honda'nın gelişimi ne bileyim bu ne Verstappen Leclerc savaşının başlangıç senesi olması. Abi bunların çoğunu gölgeledi Ferrari'nin yaptığı bu Ferrari ve FIA'nın yaptığı anlaşma ve Ferrari'nin bana göre yaptığı hile. Ya 2019 senesi böyle hatırlanacak abi bana göre.
Abi orada bence şöyle bir durum var. Bence bundan 10 sene sonra veya 20 sene sonra baktığımız zaman 2019 senesini Ferrari'nin hile yapıp yapmadığı tartışmaları da hatırlamayız abi. Niye biliyor musun? Çünkü genelde...
Aha, 94'ü ne kadar o kadar hatırlıyoruz ki?
Hayır bak bir de 94'te Benetton şampiyon oldu Schumacher. Bak şampiyon olmasa hiç hatırlamazdık abi. Şampiyon olan takım hatırlanır bence ileriye gelip gidip baktığın zaman. O yüzden ben söyledim az önce. Yani şampiyon olmadı Ferrari. O yüzden bence bu birkaç sene sonra bu olay hatırlanmayacak bile. Özellikle bu sezonu da etkisi olmayacağını düşündüğün zaman Ferrari 2019'da bir şey denedi. Şampiyon bile olamadı. Öyle kapanır gider. Ama şampiyon olsaydı dediğine katılıyorum ben. Hala seneler sonra bile Ferrari'nin hatırlanırdı. Bu sebeple şampiyon oldular. FIA olayın üzerini kapattı. Ferrari FIA desteğiyle şampiyon oldu diye hatırlanırdı. Ama şampiyon bile olamadılar. Ki ben zaten bu confidential anlaşmanın sebebini de Ferrari'nin şampiyon olamaması olarak görüyorum. Eğer şampiyon olsaydı Mercedes bu işin peşini bu kadar kolay bırakmazdı abi. O neyse öğrenirdi, FIA'ya da zorla açıklattırırdı. Çünkü Mercedes'in son 10 senede FIA üzerindeki etkisi Ferrari'den bile fazla. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü hareket ettirdiği para Ferrari'den daha fazla şu anda. Ve influence, yani etkisi de Ferrari'den daha fazla gibi geliyor bana. Özellikle son birkaç senede. O yüzden bu işin peşini bu kadar kolay bırakmazdı Mercedes. Eğer geçen sene şampiyonluğu kaybetseydi. Ama zaten şampiyon oldular. FIA da büyük ihtimalle dedi ki abi zaten şampiyon da olmadınız. Bu işi tatlı da hallederim. Ne sizin motorunuz ortaya çıksın, ne rezil olun. Hani hile yaptığınız ortaya çıksın. İkimiz de istediğimizi alalım. Bu iş böyle kapansın gitsin. Hoşuna gitmeyen takımlar da zaten McLaren, Red Bull, hani ne bileyim Force India falan. Yani abi bunlar zaten hiçbir ya hareket ettirdikleri para diğer takımların 20'de 1'i 50'de 1'i olan takımlar. Kimsenin umurunda değil açıkçası. Yani bence en iyi
para hareket ettiremeyen takımlar.
Efendim?
Abi bak para hareket ettiremeyen para hareket ettiremiyorlar takımlar. Ama yani şu an mesela Ferrari'nin geçen seneki puanları silinse ya diğer takımlar 20-30 milyon euro daha fazla para alacak. Hani tamam bunlar çok fazla para hareket ettiremeyen takımlar olsa da o 20-30 milyonluk bir artı gelir. Hani inanılmaz bir sağlar, rahatlık sağlar o takımlara. Hani tamam dediğiniz bir bakıma doğru, ben yanlış demiyorum. Ama ya bir haksızlık da söz konusu yani. Bu durum böyle bir benim hani o teoriye dayalı bir durumda.
Abi haksızlık kesinlikle. Mesela şimdi bunu Renault falan yapsa FIA açık açık bunu derdi ki Renault bunu yapmış, geçen seneki puanlarını siliyoruz falan filan. O konuda kesinlikle haklısın. Ferrari'ye özel bir muamele olduğu konusunda kesinlikle katılıyorum sana.
Ya bir de şöyle bir şey diyeceğim. Mesela sizin arada bir yapılmışı var diye 2010'a mesaj gönderdi ya. Ya şimdi şöyle 90, o Benetton zamanı mesela, o zamanlarda ne vardı? İşte Ankara Gücü'nün 8-0'lık bir maçı vardı. Şimdi o mu daha fazla konuşulabilir bir şey?
Kardeşim 8-0'lık da Ankara Gücü maçı şampiyonluğa etkisi olan bir skor değildir.
Ya bir susar mısın? Ben örnek olarak veriyorum. Niye değil?
1-0 bitse de şampiyondu çünkü Galatasaray.
Totti'ler, Messi'ler hoş geldiniz. Ya şey için diyorum ya, şimdi o dönemdeki bir şeyi mi hani hem kamuoyuna sunmak hem işte ne bileyim tespit etmek mi daha kolay? Yoksa hani teknolojinin daha çok ilerlediği, sosyal medyanın işte güç sahibi olmaya başladığı 2010 dönemi mi mesela, 2010'lar dönemi mi daha tespit edilebilir ya da tespit etme zorunluluğu olduğu bir dönem? Böyle bir fark da var arada. Hani tamam Benetton zamanı direkt şampiyon olmuş. Hani tracing control gibi bir sistemi kullanıldı. Yine bir hile durumu olduğu söz konusu ama ya şimdi bir 94 yılında bunu yapıp gizlemek var. Bir de şimdi bunu yapıp gizlemek var. Hani böyle bir fark da var arada. Hani şu an bunu yapmak daha zor.
DAS'ı konuşalım mı?
Konuşalım abi.
Tamam, çünkü sen çok emin bir şekilde bu illegaldir, bu yapılırsa FIA şerefsizdir tipi demeçler verdin. Ondan sonra gayet bu illegal falan değilmiş. Mercedes baya baya kullanıyor. Hani hala 2-3 kural deliyor mu delmiyor mu tartışması var ama. Koray, illegal mi, legal mi? Yoksa FIA Mercedes gizli kapılar ardında Ferrari motorundan sonra bunun içinde mi anlaştı?
Abi ben öyle bir gizli anlaşma olduğunu hiç ama hiç zannetmiyorum.
Çünkü ya bırak baştan... iki dakika kaos vereyim şu podcast'te, bırak beni sal ya.
Ya WhatsApp'tan yazmışsınız bir saat sonra çıkacağım mıkacağım diye, diyorsun ki hala kaos ver bana ya.
Oğlum götü yiyorsa çıksın.
O kaos zaten daha sonra gelecek, sen rahat ol. Bu da kaosluk bir konu değil bence. Ya çünkü abi zaten kurallar bile hani gri alan olduğunu FIA'nın yaptığı açıklamadan da belli zaten. Hani bu hareketli süspansiyonlar bilmem neler vesaire yasaklandıktan sonra sen böyle bir sistem yapamazsın diye bir şey yok. Her neyse. Abi ben ciddi ciddi şu an Mercedes öveceğim burada. Sadece DAS üzerinden değil çünkü hani o DAS'a gelene kadar Mercedes'in yaptıkları işte hani bunlara bu DAS'a vesile olmuş şeyler. Ya şimdi abi bunun yasallığını masallığını tartışmaya gerek yok. Öncelikle şeyi söyleyeceğim. Normalde daha önceden yanlış hatırlamıyorsam 2017 idi bu Mercedes'in süspansiyon sisteminin yasaklandığı sene. Mesela o sene süspansiyon sistemini yasakladı ve sezona artık takımlar başlamıştı. Araçlar yapılmıştı. Artık geri dönüş olan geri dönüşü olmayan bir noktada Mercedes'in bu sistemi yasaklanmış ve hani Ferrari'nin Mercedes'e yaklaşmasının en büyük nedenlerinden biri bu olarak görünmüştü. Ve Mercedes'in hani bu da aslında bir gri alandı o zaman. Ama işte daha sonra yasaklandı ve FIA aynı hatayı burada yapmadı. Çünkü hani tamamen sezonun kaderini değiştirecek şeyler bu, özellikle sezon içi yapılan kural değişiklikleri. Ve bunu yapmadı ve 2021 için yasakladı. Bence FIA'nın burada tutumu gayet doğruydu. Çünkü abi burada müthiş bir zeka konusu abi. Yaratıcılık söz konusu. Ve sen bunu gri alanken bile sen bu zeka ve yaratıcılığı hiçe sayamazsın abi. Ondan sonra işte Ferrari çıktı dedi işte bizim ulan şerefsiz de bu benim aklıma gelmiş de falan dedi. Abi geçin bu işleri. Daha sonra abi ya DAS sistemi yani bu daha önceki şeylerde daha önceki Formula 1 teknolojisini konuşurken hatta bu uçak teknolojisi, gemi teknolojisi, ne bileyim silah teknolojisi Formula 1 her zaman teknoloji konusunda öncü bir spor olmuştur. Ve hatta zaten uçak teknolojileriyle Formula 1 teknoloji birbirini çok takip eden teknolojilerdir. Ne bileyim işte rüzgar tüneli uçaklarda kullanılan teknolojiler daha sonra bu Formula 1'de kullanılmaya başladı. Ne bileyim McLaren'in bulduğu F kanalı Formula 1'in yarattığı bir teknolojidir ve daha sonra uçak teknolojilerinde vesaire kullanılmaya başladı. Ne bileyim işte aerodinamik çalışmalar özellikle silah sanayisinde hani tepmesi daha az ve daha hafif silahlar üretiminde çok büyük bir öncülük etmişti Formula 1 bu konuda. Ve bu DAS sistemi de abi, hani bu teknolojinin birbirine yakınlığıyla alakalı uçak teknolojisinden Formula 1 teknolojisine geçen bir sistem oldu. Bu yasaklanan hareketli süspansiyonlardan sonra bu direksiyonun yaptığı ileri geri hareketlerle beraber lastik açısı değişiyor ve hani bunun lastik aşınmasını azalttığı, ondan sonra virajlarda daha fazla downforce ve düzlüklerde de daha düşük downforce sağlıyor bu ve hani büyük bir avantaj hani oluyor bu şey için, diğer takımlarda olmuş için Mercedes için çok büyük bir avantaj ve müthiş bir buluş. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mercedes için hani bu artık biraz şey gibi. Dediğim gibi müthiş bir buluş ama Mercedes için sanki normal bir buluşmuş gibi geliyor. Çünkü Mercedes her sene böyle yenilikler getirdiği için artık yaptığı yenilikler, buluşlar hani çok normalmiş gibi karşılanıyor. Abi mesela ben şeyi biliyorum. İşte bu fren, dışarıdan bağlı fren sistemleri yasaklandıktan sonra Ferrari 2010'da yine bir jant sistemi geliştirmişti ve hala o gelişti ve şimdiki halini aldı o jant. Hala aslında o jant sistemleri kullanıyor. Mesela şey Ferrari konusunda bir tane şey saydın. Abi Mercedes bunu her sene yapıyor. Ya bunu atıyorum bir Ferrari yapsa, Red Bull için de Mercedes'le aynı yere koyarım bir Red Bull'u da. Ama mesela Ferrari için Ferrari böyle bir buluşu yapsa abi yani yine yıllarca konuşulacak ve vay anasını dedirtecek hani övecek kelime bulamayacağım bir duruma gelirdi mesela Ferrari. Ama Mercedes ve Red Bull için aynı durum söz konusu değil. Adamlar yapıyor zaten durumu söz konusu. Ve abi Mercedes spora girdiğinden beri plan, vizyon, ne bileyim işte yaratıcılık, neyi sayarsan say. Abi Mercedes'in her şeyi tam yaptı ve sadece iki şey sayabilirsin abi Mercedes'in Formula 1'e girdiğinden beri yapamadı. Bir, motor soğutma. İki, fren. Ha, Mercedes bunlardan başka ben Mercedes'e yapamadığı bir şey ben söyleyemem. Mesela şey zamanı Mercedes spora ilk girdiği zamanlar Schumacher'i getirdi abi. Ve ondan önceki sezonda mesela Ferrari Schumacher'i getirmeye çalışmıştı. Bu Massa'nın kazası, ne bileyim işte Ferrari'nin artık şampiyonu olamama durumu, profilinin zarar görmeye başlaması. Ferrari'nin ilk amacı biz kurtarsak. Schumacher kurtarır, biz Schumacher'i getirelim. Hatta o zaman hatırlarsınız devamlı şey konuşulurdu. Schumacher işte Ferrari gelecekti ama boyun sakatlığından dolayı gelmedi diye.
Evet.
Abi Schumacher'in Ferrari'ye gelmeme nedeni, abi Ferrari'nin artık hani Formula 1'de öncü bir takım profilinden çıkmış olması. Hani hiçbir şekilde Schumacher Ferrari'ye güvenmedi. Ama daha sonraki sene ne yaptı? Mercedes'e gitti abi. Hani şimdi Mercedes'te yeni yeni Brown GP'den sonra daha yeni yeni sporun içindeydi.
İlk sezonu ya.
Efendim?
İlk sezonuydu Mercedes'in.
Ve hani tam Brown GP'den sonra gelmişti ve hani şey değildi. Böyle bir marka, evet bir markanın ağırlığı vardı tabii ama şey değildi yani. Formula 1'de tamamen güvenilecek bir proje değildi Mercedes. Ama Mercedes projesini Schumacher'a gösterdi. Ve Mercedes Schumacher'ı getirerek aracının şu anki halini almasını sağladı. Hani Mercedes şu an bu durumdaysa bunun en büyük nedenlerinden biri aslında Schumacher'dir. Hani Mercedes'in ne kadar doğru, ne kadar planlı ve ne kadar disiplinli olduğunun göstergesidir aslında. Koskoca yılların yılları almış götürmüş Formula 1'den daha büyük bir Ferrari Schumacher'ı ikna edemezken aynı boyun sakatlığına rağmen Mercedes Schumacher'ı ikna edebildi. Ve o sayede de Schumacher, çünkü şöyle bakmak lazım. Hani pilotlar da aslında mühendislerdir. Mühendisler parça üzerinde çalışır ama aslında pilotlar bir aracın eksikliğini mühendislerden daha çabuk ve daha kolay görebilir. Çünkü hani onlar direkt işi yaşadığı için. Ve bunda da Schumacher'den ötesini zaten getiremezsin o konuda da. Ve Mercedes bunu yaptı ve bu duruma geldi. Hani tabii ki sadece Schumacher'ı getirmek değil ama. Hani onun için hani Mercedes planı, programı, zekası, hani şu ana kadar benim bildiğim Formula 1 tarihindeki en büyük vizyon abi. Hani sadece DAS konusu değil, hani direkt Mercedes projesinin hani sadece DAS üzerinde değil, genel olarak bu şekilde bir övgü alması gerekiyor bence Mercedes.
Evet Sinan Özer, niye yasak diye düşündün, niye yasak değilmiş?
Abi yasak diye düşünmemin çok basit bir sebebi var. Şimdi sistemi ilk açık biraz sistemi anlatalım aslında. Koray işin felsefi tarafını ve business tarafını çok güzel anlattı. Ben de işin biraz teknik tarafını anlatayım. Şimdi sistem şu abi. Normalde biliyorsunuz bizim kullandığımız yol araçlarında da, Formula 1 araçlarında da aynı şey var. Direksiyonu sola döndürünce lastikler sola doğru dönüyor. Araç sola dönüyor. Sağa çevirince lastikler sağa doğru dönüyor. Araç da sağa dönüyor. Mercedes testlerin ikinci gününde bir anda, galiba ilk önce Bottas'ta gördük bunu yanlış hatırlamıyorsam. Abi direksiyonu kendine doğru çekti. Mercedes pilotu kimse işte Bottas diye varsayıyorum. Kendine doğru çekti. Lastikler içeriye doğru kıvrıldı. İçeriye doğru bir böyle bir toe, İngilizce'de toe diyorlar ona. Lastik açısı içeriye doğru böyle bir döndü. Abi tekrar direksiyonu geri yerine doğru, ileriye doğru itti. Lastikler eski haline geri geldi. Yani lastiğin açısını sadece sağa sola doğru değil, içeriye doğru da değiştirecek bir yeni bir aksis eklemişiz. Zaten dual aksis dedikleri şey o aksis. Yani yeni bir
aks.
Ya işte şey, onun aslında teknik olmayan şey şu. Yani yeni bir yön eklemiş oldu aslında direksiyona. Yani sağ ve sol dışında yeni bir yön daha eklemiş oldu. Ki bu direksiyon mantığına aykırı. Neden aykırı? Çünkü FIA'nın kural kitapçığında yanlış hatırlamıyorsam 10.5.2 olması lazım maddenin. Tanım şu. Direksiyon, yani aracın direksiyonu, aracın şasisini sağa ve sola döndürmek dışında hiçbir şekilde etkileyemez. Pardon, şasisi değil, süspansiyonunu, özür diliyorum. Şimdi böyle bir sistemde ortaya çıkınca direkt olarak herkes dedi ki bu aracın süspansiyonunu, direksiyon şu anda sağ ve sol yön dışında başka bir şekilde de etkiliyor. Yani süspansiyonun açısının izin verilen, kurallarda izin verilen dışında bir şekilde daha etkiliyor ve bu illegal. Ve herkes dedi ki bu herhalde testler için Mercedes'in öylesine geliştirdiği bir sistem. Sonra James Allison çıktı dedi ki hayır dedi biz bunu testler için kullanmayacağız. Biz bunu yarışlarda kullanacağız. FIA'nın onayını aldık. Allah Allah dediler. Nasıl olur falan filan. Abi sonra bir araştırma yapıldı. İlk tespit eden kim hatırlamıyorum şimdi. Biri bir haber çıktı ortaya. Meğer 2020 kurallarında o 10.5.2'de olan maddesine 2021 için FIA bir ekstra bir cümle eklemiş. O cümlenin şimdi gerçekten ne olduğunu hatırlamıyorum. Aramaya çalıştım Koray şey yaparken ama bulamadım. Ben onu görünce direkt hepimiz hep beraber herkes dedi ki ha evet abi hakikaten şeymiş. Meğer abi şöyle bir şey, şöyle bir kural açığı var orada. Kural açığını çok basit anlatmak gerekirse şu. Mercedes'in yaptığı direksiyon hareketi süspansiyon hareketi olarak algılanmıyor FIA kuralları tarafından. Yani Mercedes bunu öyle bir dizayn etmiş ki diyor ki abi biz süspansiyon hareket ettirmiyoruz. Biz lastikleri hareket ettiriyoruz diyor. Nasıl oluyor diyorsun? Adamların yaptığı sistemi tabii ki açığa sunmuyorlar ama hem ben bir tane Craig Scarborough'un bir tane prototip çizimini gördüm. Hareketli bir gifini gördüm. Reddit'te de iki farklı mühendisin yine giflerini gördüm. Bir tanesi kafama çok yaptı abi. Şey yani hakikaten o çizimler ya şimdi benim burada anlatmam mümkün değil ama çizimleri gösterebilsem anlarsınız. Twitter'da paylaşırım. Hakikaten diyorsun ki bu süspansiyon hareket etmiyor abi. Yani gerçekten onu araçların yani normalde lastiklerin bağlı olduğu süspansiyon o direksiyonun ileri geri hareketiyle hareket etmiyor abi. Başka bir belki de ikinci bir süspansiyon var. Belki de başka bir şey var ama bir şekilde o süspansiyon hareket etmiyor. Çünkü çok açık abi. Süspansiyon hareket etse bu sistem direkt olarak yasaklanır. Yani şöyle bir şey. Araca yani lastiğe araca beşinci bir lastik eklemek gibi bir şey bu. Direksiyonu ileri geri hareket ettirip süspansiyonu hareket ettirmek bayağı araca beşinci lastik eklemek kadar illegal. Yani bunun tartışılacak hiçbir noktası yok. Mercedes bunu bir şekilde süspansiyonu hareket ettirmeden yapıyor. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili teoriler var. Takımların bunu keşfetmesi bir başka bir şey. Araca koyması bambaşka bir şey. Aracına büyük ihtimal bu sene içerisinde koyması mümkün olmayacak takımların. Koysalar bile Mercedes kadar etki
yok
olmaz.
Zaten Racing Point'ten biri en erken yaz arasına hazırlanılabilir. Ondan sonra da zaten yarım sezon için kimsenin koyacağını düşünmüyorum dedi.
Ben de bana da öyle geliyor. Zaten koysam bile çok efektif olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir diğer takımlar için şöyle bir artısı var. Abi benim anladığım kadarıyla ve yani lastiklerin de çalışma mantığı gereği ve süspansiyonun da çalışma mantığı gereği sadece ön lastiklerin açısını değiştiren bir sistem saf olarak performans araca sağlamaz diye düşünüyorum. Ki genel konsensus da böyle. Ha, ne sağlayacak bu Mercedes'e? En büyük katkısı büyük ihtimal şu olacak abi. Lastik koruma performansı. Lastikleri koruma açısından Mercedes'in diğer takımlara göre bu sistem sayesinde çok ciddi bir avantaj elde edeceğini söyleyebiliriz. Ama yok işte bu sistem sayesinde 0.3 saniye kazanacak, 0.2 saniye kazanacak, yarışta şu kadar etkili olacak, sıralamada bu kadar. Ben böyle bir performans artışı kesinlikle beklemiyorum. Ama lastikleri koruma açısından Mercedes'e bir performans sağlayacak çok aşikar. Çünkü düzlüklerde aracın lastik açısını daraltıp virajlarda tekrar o açıyı genişletmek çok çok çok çok etkili bir şey. Bu aynı zamanda lastik performansı değil sadece lastiğin ısısını korumak için de çok etkili. Çünkü şöyle normalde düzlüğe çıktığınız zaman araçlar lastik sağa sola herhangi bir hareket yapmadığı için lastikler soğuyor ve viraja girerken lastikler biraz ısı kaybettiği için hem dayanıklılık açısından hem de performans açısından takımlara bir dezavantaj sağlıyor ama Mercedes bunu lastikleri düzlüklerde de hareketli tutarak aslında o performans kaybını ve ısı kaybını minimuma indirmiş oluyor. Ve bu sayede hem daha dayanıklı hem de daha kolay ısınan ve ısısını kaybetmeyen daha iyi muhafaza eden lastiklere sahip olmuş oluyor. Benim gördüğüm sistemin en büyük etkisi bu. Ama performansa direkt olarak hız olarak bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Şimdi çok kısa testleri konuşalım.
Pardon Tamer lafını kestim ama şunu da söylemek istiyorum. Sonunda aklıma geldi. Koray anlatırken aklıma geldi. Koray'ın söylediği çok doğru bir şey var abi. Burada sadece Formula 1'de değil aslında tüm spor branşlarında yönetilen takımlarda ve aslında yani dünyanın her işinde abi şöyle bir şey var. Personeliniz çok iyi olabilir. Bireysel olarak. Ama siz yapı olarak, kurumsal yapı olarak düzgün, oturmuş, sağlam temelleri olan bir yapı olmadığınız ve sağlıklı, aslında tabiri caizse sağlıklı bir yapı olmadığınız zaman o elinizdeki personelden başarı ve beklediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bunun en büyük örneği şu anda Mercedes'in teknik patronu kim abi? James Harrison. James Harrison 2013 ile 2016 yılları arasında Ferrari'nin teknik patronuydu. Abi ne yapabildi? Hiçbir şey yapamadı. En fazla galibiyet aldığı sezonda 3 yarış kazanabildi. 2015. Ayrıldı. Mercedes'te DAS, şu anda DAS sisteminin bu arada şeyi birincil mühendisi James Allison'ın kendisi. Ve 3 senelik performansı da mükemmel. Ferrari bu, James Allison'dan 2 önce James Allison'dan önce Pedillon vardı. Pedillon'dan önce Aldo Costa vardı. Aldo Costa kimdi abi? Aldo Costa Ferrari'nin takım teknik patronuydu. 2-3 önceki. Aldo Costa Ferrari'den nasıl ayrıldı abi? Kovuldu 2014'ten. Gitti Mercedes'e. Mercedes'in o şampiyonluk araçlarında 2014'ten 2017'ye kadar olan şampiyonluk araçlarında ve aslında 2012'den itibaren süre gelen o sürekli gelişim, teknik anlamda sürekli gelişim yaşayan Mercedes araçlarının üreticisiydi Aldo Costa. Yani böyle örnekler arttırılabilir. Abi Ferrari'nin elinde personel yok mu? Var. Ki aslında onların ne kadar yetenekli personelleri olduğunu Ferrari'den ayrıldıktan sonra görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi Ferrari'nin, burada Ferrari örneğinden gitmemin sebebi James Allison'ın bu arada. Başka örnekler de olabilir. Yani McLaren örneği de olabilirdi. Red Bull örneği de olabilirdi. Kötü örnek, her kötü örnek olabilir. Abi Ferrari'nin yapısı gereği bu personeller gereken performansı, beklenen performansı gösteriyor. Yani çünkü bu bir tanesi tesadüf olabilir, iki tanesi tesadüf olabilir ama beş tanesi tesadüf olmaz. Abi James Allison kötü bir mühendis değil. Aldo Costa da değil. Aldo Costa'yı resmen bizim Beşiktaş'ın Del Bosque'yi kovduğu gibi kovdular. Yeniköy kasabı değil kovdular. Bu ne biçim mühendis diye. Abi Pat Fry aynı şekilde. O da gitti Mercedes'den sonra. Abi bunlar başarısız mı? Bunlar başarısız mı?
Pat Fry Mercedes'ten geldi ya. Mercedes'e gitmedi.
Tekrar geri gitti abi.
Gitti mi?
Gitti. Pat, yani teknik patron değil ama alt bir görevli. Şasi görevli. Yani şimdi bunlar başarısız mühendis olsa Mercedes'te de başarısız olurlar da Mercedes şampiyon olamaz abi. Bunlar başarısız mühendisler değil zaten. Buradaki tamamen sorun Ferrari'nin yapısından kaynaklı. Ferrari'nin iç yapısı o kadar kaotik ki kim gitse bir şey yapamıyor. Yani şey olman lazım. Oha adamın adını unuttum ya. Oğlum Adrian Newey olman lazım. Adamın resmen adını, Newey'in adını unuttum ya, bravo.
Ya Newey, Adrian Newey demişken kardeşim kitabımı ver artık ya.
Kitabımı kesme, vereceğim. Newey olman lazım. Anladın mı ya? Çünkü abi Ferrari sisteminde var olamıyorsun. İziyorlar seni yani. Ya James Allison'ın yüzü gülüyordu ya DAS'ı açıklarken. Böyle herif gülümsemesini tutmaya çalışıyor. Herif çünkü o kadar gururlu ki kendinden. E şimdi Ferrari'de gerizekalıydı bu herif. Mercedes gelince bir anda IQ'sunu keşfetti. Hayır, öyle bir şey yok. Ya Mercedes'in öyle bir kültürü var ki Formula 1'e girdiğinden beri, 10 sene önceden beri. Hakikaten Kore'nin dediği gibi. Öyle bir kültürü var ki her gelen kendi performansının maksimumunu gösterme imkanı sağlıyor. Ya bunun için tebrik etmek gerekiyor Mercedes'i gerçekten. Yani sürekli olarak bir inovasyon, sürekli olarak bir istikrar, sürekli olarak bir performans artışı. Sürekli. Ya bak abi 2012 senesinden sonra 2012'nin en hızlı aracı pist üzerinde hatırlarsanız kimdi? McLaren'da. Abi McLaren 2012 senesinin sonunda dedi ki biz bu şasiyi geliştirecek daha fazla alanımız kalmadı. 2013'te yeni bir şasi yapacağız dedi. Ve 2013'te yarış kazandılar. Bir tane podyuma çıktılar. Mercedes senelerdir aynı şasinin üzerine geliştirip duruyor. Bir yerde diyorsun ki artık bir sonu vardır, yok abi. Bir yerde bir sonu gelmiyor. Yani bu Red Bull'un 4 senelik dominasyonundan bile başka bir şey. Çünkü Red Bull'un teklediği oluyordu abi. 2012'de tekledi Red Bull. Ya o kazanmaması gereken bir şampiyonluk kazandı aslında.
Bal.
Ne?
Bal.
Ya bal değil de hani ne? Ya, diğerlerinin gerizekalılığı diyelim. Özellikle McLaren'ın. 2010.
Oğlum.
Kazanmaması gereken bir şampiyonluktu. 2010 ve 2012 gerçekten mucizevi şampiyonluklar. Bir bakıma. Ama Mercedes'in her şampiyonluğu yürüye tabiri caizse ya. Hani herifler şansı hiç mal vermiyor. Ve 7 sene oldu abi, 7 sene. Yani bu başka bir şey. Bu gerçekten başka bir şey. Kore'ye orada %100 katılıyorum. Bu yani kim gelse benden bile bir şeyler alabilecekler yani ben gitsem. Öyle bir yapı var ki çünkü. Yapı o abi zaten bu. Yani bir şirkete gittiğin zaman, şirketin kurumsal yapısı çok iyi oturduğu zaman da aynı şey. Senin yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilme. Ama şirket kötü olduğu zaman şirketin altyapısı, yani teknik altyapısından bahsetmiyorum. Personel altyapısı ve o kendi içerisinde paylaştığı iş dağılımları vesaire düzgün olmadığı zaman sen ne kadar iyi bir eleman olursan ol seni doğru kullanamıyorlar ve sen de gereken performansı gösteremiyorsun. Ama Mercedes herkesten, pilotlarından, çalışanlarından, ne bileyim pit ekibinden, hepsinden maksimumunu alıyor abi, maksimum. Yani bu zaten şampiyonluğun önündeki, şampiyonluğun kazanılmasındaki en büyük etken bu. Abi Ferrari'nin belki de aracı daha iyi, belki de mühendisleri daha iyi, belki pilotları daha iyi. Ama hiçbir zaman üçünü bir araya getirip ortak bir çözüm sunamıyorlar, ortak bir yapı kuramıyorlar. Biri illa eksik kalıyor. Bir sene pilotları performans göstermiyor, bir sene araç kötü oluyor, bir sene pit duvarı salak salak stratejik hatalar yapıyor, bir sene aracın performansı çok iyi oluyor ama dayanıklılığı çok kötü oluyor. Ama Mercedes hiçbir konuda patlamıyor abi, asla ve asla patlamıyor. Zaten şampiyonluğun da en büyük sebebi bu. Ne zaman patlayacaklar bilmiyorum. Bir yerde patlayacaklar diye umuyoruz artık yani. Çünkü Formula 1'de sürekli aynı takımın şampiyon olması hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Ama patlamıyorlar abi. Tebrik etmekten başka geriye bir şey kalmıyor ya.
O zaman hazırsanız 2020 sezonu özel bahislerini açıyorum.
Testleri atlıyor muyuz yoksa bunun içinde mi değerlendireceğiz?
Abi önce bunu konuşalım. Sinan'ın yorumlarını merak ediyorum. Çünkü erkenden kaçarsa bundan kaçamasın en azından diye. Evet, hazır mısınız?
Gönder gelsin.
Mercedes bütün yarışları kazanır.
Yok artık.
Anasının nişanı.
51 oranla aslında 3 lira atılır buna.
Atılmaz.
Atmam ya.
Tamam, o zaman bir diğeri geliyor.
Sen bunları yazıyor musun bu arada?
Yok, açtım. Sizin söyledikleriniz mi?
Ha.
Podcast'i tekrar dinleyeceğim. Tekrar dinleyeceğim. Perez ve Stroll ikisi birden podyum yapar. Racing Point sezonu 4. bitirir.
No.
Hayır.
15 oranı vardı. Bunu da almadık.
Bunun tek sebebi bu arada şey ya. Mercedes'in C vermesi yani. Başka bir şey değil yani.
Ne?
Abi şu Force şey Racing Point Mercedes'in aynısı olayı var ya. Hani.
Ha şey şasiyi vermesi. Tamam, orayı duymadım
ha.
Ben.
Ha o yüzden. Anladın mı yani? Başka bir şey değil.
Racing Point sezonu 3. veya daha iyi bitirir, bunu zaten almıyoruz. Biraz önce konuştuğumuza göre.
Bu soruyu hatırlat daha sonra bana.
Pekala. Hamilton, Leclerc, Verstappen. Hepsi de takım arkadaşlarından daha fazla puan kazanır.
Yaz.
Leclerc, Hamilton, Verstappen mi?
Evet.
Evet, evet.
Tamam. Bunu da yazdık. Ben de yazıyorum bunu. Ricardo, Verstappen, Hamilton, Perez. Takım arkadaşlarını mağlup eder.
Ricardo, Hamilton.
Verstappen, Perez.
Evet.
Evet.
Tamam. Racing Point sezonu 4. veya daha üstte bitirir.
Buna oynanır ya.
Abi ben o şasinin daha fazla ileri gidebileceğini düşünmüyorum. O yüzden oynamıyorum.
Ya ben de Force India Racing Point'in ilk 4'e gireceğini zannetmiyorum ama bir denenir yani.
3 oran lan.
O zaman denenmez ya, azmış. Ben daha fazla diye düşünmüştüm.
Ya 10 falan olsa denenirdi de abi 3 çok düşük buna.
Ya oran iyi olsa denenirdi ama çünkü hani olabilecek bir şey yani.
Bu arada hatırlatmamızı geçelim. Bahis oynamak, bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bahis oynamak iyi bir şey değildir. İllegal ya, bahise tamam, kesinlikle yönelmeyin.
Kamu spotu. Devam et.
Tamam dur, burası bu kadar. Bakalım. Dur. Patladık şu an. Geldi tamam.
Hala kahvaltı mı yapıyorsun Tamer?
Yok ya şey şeyle alıyorum. VPN'le giriyorum buraya da. Bakalım. Ne var? Göze hoş gelen. Pilotların karşılaştırması var. Buna bahise gerek yok. Bunu biz zaten konuşacağız. Sezon Constructors Championship'te özel bir şey yok.
Ha. Ne abi, bu sene bahis mi yok ya?
Çok bahis yok ya. Geçen sene 50 tane bahis konuşmuştuk.
Acaba şeyden ötürü olabilir ama ya, bu koronavirüsü muhabbetinden açmamışlar. Abi
hiç zannetmiyorum, o kadar da değil ya.
Olabilir abi. Neyse.
Ha daha... şimdi şey, ilginç şeyi konuşalım. Sky'in oranlarına göre sezonu Mercedes şampiyon bitiriyor, Ferrari ikinci.
Hayır.
McLaren best of rest, Racing Point 5. Renault ile aynı oranda.
Oo.
Yani şöyle bitirmişler sezonu. Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Racing Point veya Renault, Alfa Tauri, Alfa Romeo veya Haas, Williams. Buna itirazı olan var mı?
Ben abi sıralamayı bir daha sayar mısın?
Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Racing Point veya Renault, Alfa Tauri, Haas veya Alfa Romeo, Williams.
Bence yok doğru. Abi, benim yaptığım sıralamaya göre çok alakasız ya.
Bence doğru. Ben katılıyorum bu sıralamaya.
Buna ben de katılıyorum gibi de. Buna ben de katılıyorum ya.
Ben katılamayacağım.
Evet. Avustralya GP'ye Hamilton'a 2 oran açmışlar.
Avustralya GP yapılmaz diye bir oran yok mu ya?
Yok.
Bir bahis seçeneği yok mu?
Yok.
Yani yapılmazdı oynardım.
Abi şey yok mu ya? Senede en az, yani sezon içerisinde en az 3 yarış koronavirüsten dolayı iptal olur falan. Açmaları lazım bence.
Abi Sky o kadar detaylı açmıyor ki. Onu daha illegal tayfa açıyor.
Aynen.
Lan oğlum Sky'da yok diyoruz işte.
Lan yok işte, illegalde vardır diyorum yani.
Ha. Ha dur, şurada güzel bahis
tamam
var.
Tamam abi, biz bahis üretelim o zaman ya.
Dur
bu
bekle.
Bu sezon 4 yarış iptal olur. Oynar mısınız?
Biri iptal oldu. 4 yarış. Yok ya, 3'te falan kalır o iş.
Abi hiç de olmayabilir. Belki virüsün bir hafta sonra 10 gün sonra aşısı bulunacak. Ya belli olmaz yani.
Aa keşke bu arada bulursam... bak. Dur Vietnam'da riskte ha.
Neresi?
Vietnam.
Tabii zaten
abi, Vietnam. İtalya'da öyle.
Vietnam konuşuyor. İtalya'da öyle. Abi, İtalya Allah'tan İtalya daha çok var yani. Allah'tan.
Eylül'de diye İtalya çok şey yapılmıyor.
Aman Vietnam'da şu an riskte. En büyük risk taşıyan pistlerden biri İtalya şu an. Zaman olsa bile.
Valtteri Bottas 2020 şampiyonasını Hamilton hariç Hamilton'sız şampiyonayı kazanır.
Abi o beceremez ya. Verstappen kazanır, ben oynamam.
Ben gene tutacağım.
Ya Hamilton'ı çıkarttığın zaman sezonu Bottas şampiyon bitirir.
Doğru.
Hayır. Hayır diyorum ben.
3.25 oranı var. Pekala. Carlos Sainz şeysiz ilk 6 olmadan best of rest bitirir.
Hayır.
Oo, Koray Şahin.
Takımları sıralarken anlarsınız bunu.
4.30 vermişler buna da. Ben alıyorum buna.
Sinan.
Abi bir daha söylesene ya. Ben senin sesin kesiliyor. Ben niye anlamıyorum senin sesin kesiliyor ya.
Carlos Sainz best of rest bitirir.
Red Bull, Mercedes, Ferrari'den sonra Carlos Sainz. Doğru.
4.33.
ben Norris'ten ümitliyim ama Sainz de öyle bir sene geçirdi ki yani bir şey diyemiyorum o yüzden Sainz olur ya.
Pekala. Onun dışında konstrüktörü konuştuk. Pilotlar şampiyonasını nasıl açmışlar? Pilotlar şampiyonasını da Sky şöyle açmış. Hamilton, Verstappen, Leclerc, Bottas, Vettel, Albon. Böyle açmışlar.
Bottas nasıl dördüncü oluyor ya? Allah aşkına duvara mı vuruyor iki yarışta bir ya?
Pekala.
Yalnız olabilir. O zaman ha. Ben oynarım buna.
Neye oynuyorsun lan?
Bottas'ın dördüncü olduğu o saydığım şey şimdi sayamadım.
O şey ama ya bahis değil. Ben oran sıralamasını tamam, söyledim. Olarak
değerlendiriyorum belki.
Ha, tamam. Seni mi kıracağım? Canım kardeşim benim.
Teşekkürler.
O zaman testleri konuşalım. Ya bahis testlerde de... Ya. Abi bir şey yok diyorum ya işte.
Ya böyle bir şey olmaz ya.
Hani dur bakayım istiyorsan biraz daha ama.
Sonuncu kim olur?
Latifi'ydi. Öyle hatırlıyorum.
Hayır ya. Takımlar da var mı öyle? Onlar falan hiç açılmamış mı?
Ha yok. Onlar hiçbiri açılmamış.
Ya da ne bileyim böyle daha önce böyle komplike bahisler oluyordu.
Abi geçen hiçbiri sene
yok ya.
Geçen sene 30-40 tane bahis konuştuk. Hepsi inanılmaz komplike şeylerdi.
Neyse geç.
Kaydetmiş.
Evet Sinan Özer. Testler hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi çok bir şey görmedik testlerde. Bir Racing Point'in geçen yılki Mercedes'in kopyası olması mevzusu var. Mercedes motorunun dayanıklılığı konuşuldu. Ferrari'nin bir taraftan aslında çok iyiler, bir taraftan çok kötüler. Sezonu 3. hatta 4. başlayacaklar iddiası var. Ne düşünüyorsun bunlarla ilgili?
Abi testlerden çıkan en büyük iki çıkarım şu. DAS, Mercedes'in DAS'ı çok konuşuldu. Bir de şu, Binotto'nun ve Ferrari'nin diğer personellerinin ve trackside'da bulunan işte gerek Sky'ın muhabirleri olsun, gerek diğer gazeteciler olsun, hepsinin de Ferrari'nin söylediğiyle birebir örtüşen ve Ferrari'nin tur zamanlarıyla da örtüşen Ferrari'nin yavaş olduğu. Ferrari de bunu söylüyor. Pist kenarındakiler de bunu söylüyor. Tur zamanları da bunu söylüyor. Şimdi Binotto'nun biz 1,5 senedir bizim gördüğümüz Binotto'da şu var. Genelde yalan söylemiyor abi. Yani bu fake işi işte Mercedes'in özellikle Toto Wolff'le beraber çok fazla yaptığı. İşte yok Ferrari bizden hızlı. Yok Hamilton çıkıyor diyor ki Ferrari düzlüklerde acayip geçilemez falan. Sonra çıkıp 45 saniye fark atıyorlar falan. Bu işleri Binotto genelde yapmıyor abi. Binotto ne diyorsa genelde doğru. Yani yavaşsak yavaş diyor, hızlıysak hızlı diyor. Bu hafta sonu şansımız zor diyorsa yavaş kalıyorlar falan. Herif yaklaşık 4 kere falan, ben 4 ayrı açıklamasını falan gördüm. Neredeyse her test gününde çıkıp biz bu sene yavaşız dedi yani. Beklediğimiz yerde değiliz dedi. Bunu Vettel de destekledi. Leclerc'ten ben bir şey görmedim. Ve dediğim gibi gazeteciler de bunu doğruladı. Şimdi tur zamanları da öyle. Yani tur zamanları da çok zorlamadığını görüyoruz Ferrari'nin ama hani ben bu konularda şeye çok güvenirim. Brandl'a çok güvenirim. Genelde pist kenarını izler ve dedikleri de çok doğru çıkar çünkü. O yüzden. Brandl dedi ki Mercedes herkesten apayrı bir yerde gözüküyor virajlarda. Ferrari Red Bull'dan bile kötü gözüküyor dedi. Ya şimdi bu kadar ipucu varken benim anladığımda yani çok öyle aman aman bir sandbag yani bu bilerek yavaşlama mevzusu olduğunu düşünmüyorum ben Ferrari'de kesinlikle. Binotto'nun da dediğim gibi geçmişine bakıldığında ben Ferrari'nin motor performansını bir kenara bırakıp orada da geçen seneden yavaş olduklarını söylediler. Bizzat Binotto'nun ağzından çıktı bu kelime.
Abi Binotto şey aerodinamide sorunumuz var, motorda sorunumuz var, setup bulmada sorunumuz var dedi.
Aynen öyle. Neyinde
geçen yok? Geçen sene ikisinde sorun vardı en azından.
Yok şey o açıklama daha da komik. Şöyle dedi, bir muhabir sormuş demiş ki geçen seneye göre hangi alanlarda zayıfsınız? Motor, şasi, setup. Ulan nerede yavaş değilsin anasını satayım? Ne kaldı ki geriye? Yani ne kaldı geriye yani? Şasi de yavaşsın. Motor yavaş. Setup yapamıyorsun. Hakikaten ne kaldı ki? Sen bayağı geçen seneden geriye, 2018'e geri gitmiş Ferrari. Yani
daha bir şey diyeceğim. 2016'ya falan dönüştü. 2018-2017 yani, bu kadar sorunlu araçlar değildi.
Ha yani şimdi tamam belki biraz abartma olsa bile abi bu verilerden yola çıkıldığı zaman ama dediğim gibi ben Honda'ya hiç güvenmediğim için bu sene ben yine Ferrari'yi hala ikinci görüyorum. Tamamen motor performansından dolayı. Şaside viraj hızı konusunda falan Red Bull'un gerisinde olduğuna %100 eminim de motordan dolayı ben o işi kurtarır gibi geliyor Ferrari bana. Dayanıklılığı da böyle Red Bull'da 2-3 yarış böyle Honda sağ olsun teklerse Ferrari o ikinciliği kurtarır gibi geliyor ama şampiyonluk yarışında hiç alakaları olacağını düşünmüyorum. Ben son senelerin en sıkıcı senesi olacağını düşünüyorum bu sene Formula 1'in ki bu hiç iyi bir haber değil yani. Özellikle şu Drive to Survive'ın ikincisi falan çıkmış hazır Formula 1'de son 2 senedir falan böyle %15-20 oranlarında bir audience artışı varken hiç iyi bir haber değil bu yani. Hani bu yeni gelen fanlar, milyonlarca yeni fan gelecek bu sene Formula 1'e. Yani bunlar bu sporu böyle görüp Mercedes'in her yarış 50 saniye 60 saniye fark attığını görürse bunların hepsi geri gelmemek üzere yani. O 2020 Drive... çok heyecanlı olacak falan kurtarmaz onu yemezler yani.
Drive to Survive 2'yi izleyip gelen varsa çok büyük saygı duyuyorum.
Abi Drive to Survive 1'i de izleyip çok gelen vardı. 2'yi de izleyip gelen çok olacak. Bu çünkü böyle çünkü Netflix... Abi
şey yok. Hani bir çok iyi bir belgeseldi. 2'nin ben o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum o yüzden.
Ya o ayrı bir tartışma konusu da ben de katılıyorum. Ben ikisini de beğenmiyorum da bu arada. Neyse şey.
Ya kudur ya.
Şu var. Abi yani görüntü hiç iyi değil yani. Hiç iyi değil. Çünkü Ferrari her sene başı testinde hep çok umut verirdi. Ulan bu sene o sene falan geyik var ya. Ama bu sene umut da vermiyor. Hani abi bilmiyorum ya. Red Bull'da da zaten Honda motoru varken şampiyonluk falan hiç beklemiyorum ben yani. Bilmiyorum abi. Çok sıkıcı bir sene gelecekmiş gibi geliyor bana. Umarım öyle olmaz.
Koray, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
Abi Mercedes'i zaten DAS konusunda Mercedes'in olduğu durumu yeterince açıkladığımı düşünüyorum ben. Ferrari konusunda da ya şimdi şey o yine bahsetmiştim bu FIA Ferrari anlaşmasında. Ferrari'nin özellikle motorda ciddi bir sorunu var. Hani komple gün düşünmek lazım ve o yakıt akışı ile ilgili olan parça kaldırdıktan sonra diye bahsetmiştim. Ferrari'nin motorda ciddi sorunu var. Özellikle Ferrari motoru kullanan diğer takımlar 330'lara çok rahat çıkarken Ferrari bunu yapmakla çok zorlandı. Bir kere yaptı onu da Vettel yolda kaldı. Hani bence Ferrari'nin asıl sorunu motor konusunda ve ciddi bir dayanıklılık sorunu var Ferrari. Hani Mercedes'te motor sorunu yaşadı, Red Bull'da motor sorunu yaşadı, ne bileyim işte motor sorununa devamlı yaşadı ama zaten hani çözülebilecek sorunsa sorun değil ama Ferrari için çözülecek bir sorun değil bu sezon için. Tamamen bir tasarımı, motor tasarımı değişmiş oldu Ferrari'nin ve hani bu tasarımı yenilemek için hani atıyorum geçen seneden başlamış olsalar en azından 7-8 aylık bir süreç olacak ve artı sezon içi olmuş olacak. Şimdi sezon başından ve sezon içi gibi kısıtlı bir zaman olmuş olacak ve ben bu sorunu çözebileceğini zannetmiyorum. Hani sesim geliyor mu ya? Telefon çaldı
yok,
da.
Yok gitti sesin. Onu söyleyecektim.
En son ne dedim? De. En son neyi duydunuz?
Abi sıfırdan al.
Ya Ferrari'nin şimdi bu yakıt akışı ile ilgili parçası yasaklandıktan sonra ya da bu parçayı kullanmayı bıraktıktan sonra ya tamamen motor haritası değişmiş olacak bir bakıma Ferrari'nin ve buna geçen sene başlamış olsa en azından önünde koca bir hazırlık dönemi ve aynı zamanda hem testler hem de sezon içi gibi uzun bir gelişim zamanı olacaktı. Ama şimdi geriye sadece sezon öncesi ve sezon kaldı. Hani bu ve sezon içi kısıtlamalarını da göz önüne alırsak hani Ferrari'nin bu konuyu çözmesi neredeyse imkansız. Onun için Ferrari'nin motoru ciddi problemler oldu. Aşikar ve benim için ben de bu nedenlerden dolayı artı Honda'nın gelişimi ve Red Bull'un aerodinamisine olan güveninden dolayı yani Red Bull markasına koyuyorum bu durumdan dolayı Ferrari'yi. Ve Ferrari ile ilgili ben bir tek şeye çok inanmıyorum. Bu aerodinami setup'ı bulmaları çok zor olabilir. Zaten Ferrari'nin zaten bir sene dışında o da 2018'i sanırım. Ya setup bulma konusunda devamlı zorlanan bir takım durumunda Ferrari. Çünkü aerodinamik konusunda ciddi sıkıntıları olmuştu. Ya bu sene ben aerodinamik konusunda Ferrari'nin denildiği kadar kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Hani geriye gittiğini düşünmüyorum. O da şundan dolayı. Tamam, testler çok fazla belirleyici değil ama geçmiş sezonundaki testlere göre Ferrari 3. sektörde biraz daha iyiydi. En azından diğer Mercedes ve Red Bull'a olan özellikle yarış standlarında bu iki takıma olan fark aslında biraz da o farkı kapatmış. Hani ben denildiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Ha, amaçladıklarını muhtemelen bulamamışlardır. Onun için hani benim testlere göre değerlendirirsem bir Mercedes, iki Red Bull'a, üçü de Ferrari'yi koyuyorum. Herhalde bu kadar da söyleyeceğim.
Pekala.
Ya bir de aslında şey var. Aslında orta sırayı da biraz konuşmak lazım. Ya şimdi özellikle herkes Force India'yı ön plana çıkardı. Özellikle Mercedes şasisinden dolayı ama ya ben böyle bu tarz nasıl diyeyim, bu tarz kararların, ne bileyim, bu tarz parçaların bir takıma çok fazla yarar sağlayacağını hiçbir zaman düşünmüyorum.
Abi ona ben de katılıyorum. Hani şey kullanılmış ve geliştirilmenin sonuna gelmiş bir konsepti alıyorsun çünkü.
Ya sonuna gelmek dışında, ya şimdi bir kendi üretimin var. Bir de hani kopya üretim var. Şimdi ya kendi üretimi daha iyi anlayabileceğin için hani onu geliştirme şansın daha fazla. Hani onun için ben hani şu an herkes Force India'yı işte üçüncülük, dördüncülük falan filan diyorlar ama ben sezona öyle girseler bile ben sezonun geri kalan hani özellikle ikinci yarısında Force India'nın Racing Point'in geride kalacağını düşünüyorum ve onun için benim 3 veya 4. sıra adayım kesinlikle Racing Point değil. Benim buradaki en büyük adayım 4. için Renault abi. Renault'u hep
O
söyle.
yok, o atılımı bekliyorsun yani diyecektim.
Aynen, Renault'dan o şeyi bekliyorum çünkü geçen sene Renault bocalamıştı. 2018'e kadar çok iyi bir yükselişe geldikten sonra 2019'da Renault bocaladı ve bu sene geçen seneye oranla testlerde 1 saniye yakın hızlandı Renault. Yani zaten Ricardo Hülkenberg gibi iki pilota rağmen hani geçen sene kaçıncı bitirmişti Renault? 6 mı olmuştu?
Altı galiba.
Yani orada olmasının nedeni aslında o iki pilottu biraz da Renault'un. Hani bu sene hem orta Ocon'la Ricardo Ocon bence orta sıradaki en iyi pilot ikilisi. Orta sıraların. Hani bu etkenlerden ben Renault'u dördüncü olarak görüyorum ve 5'e de yine Force India yazarım. McLaren yazarım abi 5'e. Ve şunu da söyleyeyim. Renault, McLaren, Force India'nın dereceleri neredeyse aynı abi. Testler de yarış derece yarış sistemlerine göre neredeyse tur zamanları aynı. Onun için 5'e McLaren'de, 6'ya da Force India yazmıştım onun için. Ya Alfa Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alfa Tauri ve Williams, ya bunlar orta sırayla çok mücadele edebilecekmiş gibi gelmiyor bana şimdilik.
Ona katılıyorum ve bana da şey değil. Hiç.
Ama özellikle Renault McLaren Force India savaşı bu sene muazzam olabilir ya. Çünkü cidden yani geçmiş senelerde de biz bunları yakın görüyorduk ama hani bu kadar aynı dereceler görmemiştik abi.
Sinan, senin orta tarafla ilgili düşüncen ne?
Abi ben McLaren'ın hala best of the rest olacağına inanıyorum. Ben şeye de katılmıyorum bu arada. Ricardo Ocon'un Sainz Norris'ten iyi ikili olduğuna katılmıyorum. Bence Sainz Norris daha iyi ikili. Ve araç olarak da ben McLaren'ın Renault'un önünde olacağını düşünüyorum. O inmeyi devam ettireceğini düşünüyorum. McLaren 4. Renault Force India ayrımında o kadar emin değilim. Renault veya Force India 5-6 bitirirler bence de ama o kadar emin olamıyorum Renault'un Force India'nın önünde bitireceğine. Hadi 5 olsun Renault. O 6 Force India, gerisinde Kore'ye katılıyorum. Williams ama o kadar geride kalmaz. onu söyleyeyim. Yani geçen seneki kadar geride kalmaz. Bence ön tarafa bir tık daha yaklaşır. 2-3 yarışta en az puan alır gibi geliyor bana Williams. Ha belki daha fazla. Hani belki 4-5'e de çıkarabilirler böyle. 10'unculuk, 9'unculuk falan böyle biraz kazalı, biraz kaoslu yarışlarda. Ben geçen seneki kadar orta sıralara uzak olacağını düşünmüyorum Williams'ın.
Ben ya Williams'ta herhangi bir ilerleme beklemiyorum şahsen.
Ama geçen sene göre de 1.5 saniyeye yakın bir gelişim kaydetti Williams. Gerçi geçen seneki testlerin yarısını kaçırmışlardı ama. Ya en çok gelişen takım galiba Williams'tı geçen seneki testlere göre.
Abi gelişmek ya. İçin o kadar çok alanları var ki.
Aynen öyle, aynen.
Yani bir taraftan şey artık iki pilotun toplam 4 kolu var. Geçen sene 3 kolları vardı.
Tövbe estağfurullah.
Hani o tarz bir update de yaşandı yani orada.
Seni kınıyorum kardeşim.
Ya kardeşim bak, beni şu an kınarsan çıkartırım konuştuklarımızı geçen sene, ağlarsın.
Tapeciler nerede?
Sorar Çakmak neredesin ya? Ben şimdi Avustralya'da Poli Hamilton'a yarış galibiyetini Hamilton'a veriyoruz sanıyorsam.
Evet.
Yes.
Var mı itirazı olan?
Yalnız ben şunu söylemeyi unuttum.
Avustralya yapılmaz bahsi mi alacaksın?
Ya onu zaten aldım ben. Alacaksın değil, onu aldım. Şeyler testlerle ilgili. Hani Red Bull'u biraz çabuk geçtim ama bu Red Bull'un ben bu sene en az 6-7 yarış kazanacağını da düşünüyorum ayrıca. Özellikle stratejik farklı.
Oğlum 6-7 yarış kazandığın zaman şampiyonluğa oynuyorsun lan direkt.
Ya gerisinden şey nereden kazanacak ne şampiyonluğu?
Bir şey söyleyeceğim. 21 yarışta 20'ye düştü şimdi. Çin düştü değil mi?
Evet.
Ya ben yok iptalleri hesaba katmadan söylüyorum tabii. Yok 15 yarış falan değil.
Abi 20 yarışın minimum 15'ini Mercedes kazanır. İkişer tane de Red Bull Ferrari kazanır. Bir tane de kim kazanırsa kazansın bilmiyorum.
Ben Ferrari'nin bir yarışın öteye gideceğini zannetmiyorum ya bu sene.
Pekala. Var mı eklemek istediği bir şey olan?
Kapatıyor musun?
Oğlum Sinan Özer ağlıyor, ne yapayım?
Tamam, çılgın tahmin yok mu ya?
Oğlum siz konuşun ya, ben gidiyorum, siz konuşun.
Çılgın tahmin Williams Haas'ın üstünde bitirir.
Ben de oradan vuracaktım.
Ha Koray Şahin, senin best of dress'in Ricardo mu şimdi?
Evet.
Sinan sende var mı çılgın bir şeyler?
McLaren podyum yapar abi.
McLaren podyum yapar, çok fazla 2019 tahmini ya. Yapılmışı var çünkü.
Abi ben de şöyle bir çılgın tahmin yapacağım. Bir Williams pilotu pilotlar şampiyonasında ilk 10'a girer.
Bu fazla çılgın oldu. Bu kesinlikle sezon boyunca yüzüne vurulacak Koray, biliyorsun değil mi?
Geçerli mi
daha önce ya? Çılgın tahmin yapmış diyordunuz bana.
Ben bir çılgın tahmin yapacağım. Bir sonraki sezonu etkileyecek bir çılgın tahmin yapacağım. Sezonun bir noktasında, ortasında olmaz da sonunda 2021'de yani ben Bottas'ın yanında Russell'ı göreceğimizi düşünüyorum.
Güzel.
Olsa
değil yani.
Güzel. Güzel. Seviyoruz bir böyle tahminleri.
Gelsin mi? Bir tane daha.
Gelsin.
Hatta iki tane veriyorum. Ferrari yarış kazanamaz. Renault sezonu takımlar şampiyonu 3. bitirir.
Neyse buna yorum yapmıyorum. Yorum yapmıyorum. Ya
şimdi burada çılgın tahmin adı altında Formula 1 izlememiş adamların yapacağı tahminleri yapmıyorum. Şimdi ben burada Haas sezonu takımlar şampiyonu olarak bitirir desem bu çılgın tahmin sayılıyor mu yani?
Acısını çıkartıyorum. Acısını. Geçen senelerde hep benim üzerime yürüyordunuz bu konuda. Çılgın tahmin yapalım dedik, gene geliyorsunuz. Olmuyor böyle.
Oğlum çılgın tahminin bir adabı var.
Abi ya geçen sene kimdi ya? Koray mıydı? Ya Tamer miydi? Hiç çılgın olmayan bir tahmin yapmıştı. Böyle çok sıradan bir tahmin yapmıştı ya. Hanginizdiniz lan o?
Benimdir kesin. Bana diyordunuz. Gaptaş'ı demiştim ya. Bak hiç unutmuyorum. aynı muhabbetler yine yaşanmıştı. Ben size demiştim, ben çılgın tahmin içinde çılgın tahmin yapmayarak da bir çılgınlık yapıyorum demiştim. Siz de ikna olmuşsunuz Allah'ım. Şimdi.
Oğlum ben Raikkonen podyum
ya. Çılgın tahmin yapıyorum yine yaranamıyorum arkadaş.
Ben Raikkonen podyum falan demiştim lan geçen
sene. Sesin gidiyor. Son cümleyi tekrarlar mısın?
Neyse önemli bir şey söylemedim. Gerek yok.
Peki.
Yani var mı ya eklemek isteyen? Ya.
Yok herhalde ya ama kesin unuttuğumuz bir şeyler vardır.
Bana da öyle geliyor da neyse artık Avustralya'da. Zaten Avustralya'da eğer şeyi görünce tekrar bir değerlendirme yaparız.
Yazda Avustralya'da iptal olacağı için orada tekrar bir podcast'e girişiriz belki.
Tamam. O zaman ağzınıza sağlık.
Sizin de teşekkür ediyorum.
Dinleyenlere de teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.